Fahri kainat, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin, âlinin, ashabının, enbiyayı izan, piran-ı kiram hazretinin ruhlarına hususuyla da 400 sene öncesinden bugünlere böyle güzel eserler bırakan Sultanlar Sultanı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarına, hepimizin, geçmişlerimizin ruhuna ve bugün idrak etmiş olduğumuz Hicri 1448 senesinin bizler için, aile hayatımız için, milletimiz için, bütün ümmeti Muhammed için, hatta insanlık için hayırlara vesile olması niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hayırlı vakitler olsun çok kıymetli kardeşlerimiz. Bugün 1 Muharrem 1448 yeni bir hicri yıla girmiş bulunuyoruz. Bu sebeple bugün hem bir Muharrem vesilesiyle okunmuş olan duayı biraz gündeminize taşımak, o dua vesilesiyle önümüze bir yıl gündemi koymak, hem de özellikle tabi hicri yılbaşı diye ifade edildiği için ayet-i kerimelerde bu manadaki beyanları sizlere aktarmak arzu ediyorum. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de özellikle İman, ameli salih. İman, hicret ve cihat kelimeleri hep böyle beraber zikredilir. Birçok yerde innellezine amenu ve amilus salihat. Şüphesiz iman edenler ve salih amel işleyenler. Bazı yerlerde de bugün hocamızın okuduğu bölümde de iman eden, hicret eden ve cihat edenler. Yani birbirine o kadar bir bağ var ki, iman hicreti, hicret de sadece bir coğrafya değişikliğini değil, hicret edilen büyük heyecanların, büyük fikirlerin, büyük inançların ve büyük hayat nizamının bir başka yüreklere taşınması için gayretleri gerektiriyor diye ifade ediliyor. Dolayısıyla önce ayet-i kerimelerden kısaca bahsetmek isterim, sonra da gerçekten böyle bizim asırlar içerisinde süzülüp gelen dualarımız vardır. Bunların bir kısmı bizzat nebevi dualardır. Bir kısmı da ümmetin böyle o kendi durumlarına göre, yani kendi duyuşlarına göre üzerinde ittifak ettikleri her yerde okunan, hani onlara müstahsen dediğimiz, güzel görünen dualardır. İnşallah o duanın çerçevesinde acaba nasıl bir hayat çizeriz? Onu bugün inşallah namaz vaktine kadar konuşmuş oluruz. Öncelikle Tevbe suresinin 20 ve 24. ayetlerinden söze girmek isterim. Yüce Rabbimiz buyuruyor. İman edip de hicret edenler sonra da Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Demek ki her iş imanla alakalı olduğu için, hani birisi diyelim ki Mekke'den başka bir maksatla, ticari bir maksatla Medine'ye gelmiş olsa, kökünde iman yoksa, zemininde iman yoksa o bir hicret sayılmıyor. Hatta tabii konumuz hicret konusu değil bugün ama hatırıma geliverdi o hadis biliyorsunuz. Bütün hadis kitaplarında innemel amalu binniyat. Bütün ameller niyetlere göredir. Kimin niyeti Allah ve Resulüne hicretse, o Allah ve Resulüne hicretinden dolayı ecir alır. Kimin niyeti de hicretinden dolayı, yani Mekke'den Medine'ye gitmesinden dolayı ümit ettiği bir dünyalıksa, nikahlayacağı bir hanımsa o da ona kavuşur ama ona da bir hicret sevabı olmaz diye. Bu hadis-i şerif bütün hadis kitaplarımızda ilk hadistir. Yani her şey niyete bağlıdır. اِنَّمَ لَا مَالُوا بِالنِّيَاتِ diye hepimiz de Arapça bilmeyenler bile bunu ezberlemişlerdir. Bütün ameller taşıdıkları niyete göre değerlendirilir diye. Malumunuz Mekke döneminde bir dönem hicret müminler üzerine farzdı. İman ediyorsanız hicret edeceksiniz. Ama hicret bir coğrafya değişimi değil. Buradan çıkacaksınız, buraya gideceksiniz diye sadece. Hicret, Mekke'deki o şirki terk etmek, Mekke'deki o yanlış muhiti terk etmek, Medine'de de yepyeni bir medeniyetin inşasına, yepyeni bir hayat nizamına, vahyin tanzim ettiği hayat nizamına semina ve ata'na diyerek yepyeni bir hayata başlamaktı. Niyet buydu. Dolayısıyla ayet-i kerimeler hep hicreti teşvik ettiler. Allah Resulü bu sahabilerini de bu noktada teşvikler etti ve sahabiler böyle bölük bölük Medine'ye göçmeye başladılar. Tabi önce Medine-i Münevvere'den Akabe beyatlarında ilk önce 6 kişi geldi. Onlar Allah Resulü'ne beyat ettiler. Sonra 6 kişi gitti, muallimleri bile beraber. Bir sene sonra 72 kişi geldiler. Kendilerini her biri 6'ya katlayarak daha sonra da Müslümanlar peyderpey hem Allah'ın emrine ifa hem Resulullah'ın teşvikine ittiba etmek üzere Medine'ye hicret ettiler, yani göç ettiler. Tabii o sırada Mekke'de yine mümine hanımlardan bir mümine hanım da ben de dedim madem Allah emrediyor ben de Medine'ye gideceğim. Fakat olur ya buradaki müminlerden biri de bu mübarek anneye gerçekten evlenmek istiyor. Evlenmek istiyor ama o Mekke'de kalmak istiyor. Mübarek anne de diyor ki hicret bizlere farz. Ben Medine'ye gidiyorum. Gelirsen Medine'de evleniriz. Evet şartım bu. Başka bir şey istemiyorum. Onun üzerine bu duyuluyor tabii. O da hakikaten gönlünde vermiş bu hanımla evlenmek için de Medine'ye hicret ediyor. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine bu hadisini irat buyuruyorlar. Yani Allah için gelenlere elbette ki hicret sevabı vardır. Ama kavuşacağı bir dünya, nikahlayacağı bir hanım için Mekke'den kalkıp gelenler de o arzu ettiklerine kavuşurlar. Sadece ona kavuşurlar. Evet, onun için de sahabe arasında böyle bir latife de yapılmış. İşte Medine'nin muhacirleri bir de Pilan Hanım'ın muhaciri diye böyle bir latife de yapılmış. İnsan bu işte. Bazen Allah'ın emrine uyar gider, bazen gönlünün bir yere kapılır gider. İnsan, insanız netice. Bunu da böyle bir kusur olarak görmüyoruz ama netice insanoğluna, özellikle müminlere bütün işlerinde niyetlerine dikkat etmeleri en temel meseledir. Namazı niçin kılıyorum, orucu niçin tutuyorum, sohbete niçin geliyorum, kitabı niçin okuyorum, gece niye kalkıyorum, niçin infak ediyorum, hep bu nedenleri, niçinleri. Daha önceki bir sohbetimizde de geçmişti bu konu. Ebu Talip Mekki Hazretleri'nin eserinde geçiyor. Hayatımızın bütün davranışlarında niçin, neden, nasıl ve kim için sorusunu bütün davranışlarım için sormalıyız. Niçin? Niyettir. Nasıl? İlimdir. Ve kim için de? İhlastır. Demek ki hayatın bütün davranışlarında biz niyetimizi, işin fıkhını, bir de ihlasını daima gözden geçirmek durumundayız. Onun için de tabii Yüce Rabbimiz tekrar ayet-i kerimeye dönecek olursak, önce iman eden, çünkü hicret de imana bağlı olarak, yoksa başka bir sebeple olursa çok fazla bir anlamı yok. Önce iman edip sonra hicret edenler, hicretten sonra da orada kalmayıp Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de onlardır. Evet, birbirine böyle çok sıkı bağlı, biri diğerinin zemini, diğeri o zeminin üzerine inşa olan üç kelime iman, hicret ve cihat gerektiği zaman. Rableri onlara tarafından bir rahmet ve hoşnutlukla kendileri için içinde tükenmez nimetler bulunan cennetlerle müjdeler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ki Allah katında büyük mükafatları vardır. Peki bir sonraki ayetle bu ayetin itibatı ne? Çünkü hicret edenlerin bir kısmının annesi, bir kısmının babası, bir kısmının kardeşi Mekke'de kaldılar. Hicret edenler böyle herkes hadi bakalım gidelim deyip de hicret edemediler yani. Bir kısmı evladını bırakmak durumunda kaldı. Bir kısmı kardeşinden ayrıldı. Fakat insanın bir de gönlü var değil mi? Onun üzerinde Cenab-ı Hak ikinci ayet-i kerimede ey iman edenler eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa yani inkârı imana tercih ediyorlarsa babalarınız ve kardeşleriniz bile olsa onları dost edinmeyin. Dost edinmeyin. Hukuk ayrı, kalbin dost edinmesi ayrı. Söz farklı mecraya çekilmesin kıymetli kardeşlerim. Bir düşmanlık telkin edilmiyor burada. Gönlünüze sahip olun. Gönl nazargâh-ı ilahidir. Gönlünüzde Allah'ı sevenler, İslam'a tabi olanlar gönlünüzde taht kursun. Ama herkeste bir hukukunuz var. Evet. İn istahabbül küfre aler iman. Ayet ne kadar açık bakın. Bir tarafta iman var, bir tarafta küfre kalbini açmış insan var. Ama benim yakınım, oğlum, kızım yok. Hukuk devam eder. Anneniz de devam eder, babanız da devam eder, kardeşinizle hukuk devam eder. İnsan olarak hukuk devam eder ama kalp nazargâh-ı ilahi olduğu için o kalpler Cenab-ı Hak baktığında kendisine inanan insanları bulmalıdır ancak. Kalp ayrı iş. Kalp ayrı iş. Onun için ayet-i kerimede buyrulan eğer küfrü imana, inkârı imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin, veli edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Hakikaten yani tabii burada sahabe arasında ayrıca bir isimlendirmek istemiyorum. Çünkü bir kısmı sonradan gerçekten hicretten sonra da olsa iman etmişler, İslam'da buluşmuşlar. Ama Bedir'de baba oğul karşı karşıya geldi. Uhud'da iki kardeş karşı karşıya geldi. Hendek'te karşı karşıya geldiler. E peki yani suç sadece Müslümanların mı? Peki öbür insan hiçbir şey demiyor. Ya sen inanmış kardeşine niye silah çekiyorsun diyen yok. Müslümanlar kardeşleriyle ne boy savaştılar? Müslümanlar hep yerinde durdular. Dikkat edilirse hani burada bir izah da yapmış olayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında devam Bedir. Hemen Medine'nin civarı. Uhud hele Medine'nin kenarı. Hendek Medine'de. Yani Mekke'den Medine'ye aman demişler bize dokunmayın gidelim biz. Bari Medine'de yaşayalım Müslümanlığımızı. Ama yok. Gidersiniz ama biz de orada da hayata hakkı tanımayız. Niye bir gün orada güçlenirsiniz, gelirsiniz tekrar Mekke'ye? Siz Mekke'den vazgeçmezsiniz. Mekke'den vazgeçmezseniz biz sizi Medine'de de imha etmek isterizdir bunun mantığı. Ama kardeşimsin. Yok kardeşim de olsa sana Medine'de hayat hakkı tanımıyorum. Evet bu inkarın gerçekten böyle tutarsızlığı, inkarın nasıl böyle gaddarlaştığıdır. Müslüman merhamet insanı, kendini savunuyor sadece. Dolayısıyla da kıymetli kardeşlerim bu konuları güzel anlamak lazım. Bazen olaylar çok daha farklı bir şekilde anlatılıp sanki Müslümanlar böyle keyfi harbe girmişler, müşriklerle keyfi savaşmışlar gibi anlatılmaya çalışılıyor ki öyle değil. Müslümanlar hep kendini korumaya, Müslümanları yaşama derdinde ama küfür tarih boyunca hep Allah'ın dinine inananlara inkar edenler daha büyük bir baskı uygulamaya çalışmışlar. İslam hiçbir yerde baskı uygulamamış. Çünkü İslam'a girmek kalp işi yani. Zaman zaman şunu söylerim, bir topluluğu zorla Müslüman yapamazsınız. Yapsanız zorla münafık yaparsınız. Niye? İman kalp işi çünkü yani. Kimsenin kalbine giremezsiniz ki. Tamam, gücünüz vardır, herkesi camiye sokarsınız ama kimisi abdestsiz girer. Nasıl anlayacaksınız? Nasıl teşhis edeceksiniz? Yatar kalkar okumaz. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin hani böyle biraz konu farklı mecraya geldi inşallah yetiştiririz. Kölesine demiş ki ben sana namaz kıldırırım, sen benim kölensin demiş. O da demiş ki Ali kılarım demiş ama okumam demiş. Okuyacak benim yani. Sübhane Rabbiyel Alâ'yı diyecek olan sessizce benim. Sübhane Rabbiyel Azîm'i diyecek olan benim. Allahu Ekber'i sessizce diyecek olan benim. Dudaklarımı oynatırım ama ne dediğimi neden bileceksin yani. Sadece beni yatıp kaldırmaya mecbur edersin. Onun için iman kalple ilgili bir hadisedir. Kalbe girilmeden de İslam olmaz. Dolayısıyla kimsenin kalbine de zorla giremezsiniz. Dolayısıyla İslam'da o manada zorlama yoktur işte. İslam'a girme noktasında zorlama yoktur. Ama İslam'a girdikten sonra elbette ki bir sorumluluk vardır. Ben Müslümanım diyen insan namazını kıl denecektir. Ben Müslümanım diyen insana zekatını ver denecektir. Ben Müslümanım diyen insana Allah'ın başka emirleri, yasakları bildirilecektir yani. Onun için de ayet-i kerimede özellikle kalp hayatımıza çok temas ediliyor ve buyuruluyor ki küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınız, kardeşleriniz bile olsa onları dost edinmeyin. Ama bak arz ettiğim gibi hukuk devam ediyor. Sonra da çok daha açık bir şekilde ey Habibim de ki babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler ne varsa sayılmış size Allah'tan, Resulünden, Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Koyun bunların hepsini bir tarafa. Bir tarafa da Allah'ı, Resulünü ve onun yolunda cihadı koyun. Bakın gönlünüze ne tarafta? Bu tarafta mı, bu tarafta mı? Eğer kalbiniz Allah'ın, Resulünün ve onun yolunda gayretin yanında değilse o zaman da bekleyin bakalım Allah sizin için ne tecelli ettirir. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Tevbe suresinin 20 ve 24. ayet-i kerimeleri. Evet, hocam ben o tefsirlere bir daha bakmak istiyorum diyene serbest. Ayet numaralarını veriyorum evine gidince bütün tefsirlere baksın. Hocam siz yanlış söylemişsiniz diyorsanız haftaya çarşambaya düzeltiriz. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, evet hicret dediğimiz hadise İslam tarihinde çok önemli bir yer almış. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz zamanında şöyle bir olay oluyor. İşte Şevval ayında veya Zilkade ayında şu iş yapılsın diye talimatlar verildiğinde hangi Şevval, hangi Zilhicce, hangi Zilkade diye sorular geliyorlar. Sahabe-i kiram kendi aralarında toplanıyorlar. Evet, aylar sabit ama yılları da sabitleyelim. Yani geçmişte işte fiil yılından bir sene evvel, iki sene sonra gibi daha geçici tarihler söylenirmiş. O zaman diyorlar ki, Resulullah Efendimiz'in doğum gününü mü yılbaşı yapalım? Vahyin geldiği günü mü yılbaşı esası alalım? Farklı teklifler oluyor. Sonra da diyorlar ki, bizim için bu medeniyetin en önemli günü Mekke'den Medine'ye hicret günüdür. Resulullah Efendimiz için de en önemli gün odur. Dolayısıyla Allah Resulü'nün Medine'ye hicret ettiği günü tarih 1 diyelim diyorlar. Ondan itibaren de şimdi 1448. yıla girmiş olduk. Peki bizim için gerçekten böyle bir yeni yıl ne ifade eder? Hani bizim anladığımız manada yeni yıl, evet. Daha farklı bir anlayışla yeni yıl biraz daha oyunun, eğlencenin, gafletin, çılgınlığın zemini olmuş oluyor. Ama bizim açımızdan yeni yıl demek bir noktada hicretin muhasebesi demek. Yeni bir hicri yıl takvimde değişen bir rakamdan ibaret değildir. 1447 idi, şimdi 48 oldu değildir. Asıl önemli olan kalbimizin yönünü yeniden Allah'a çevirebilmektir. Eğer bu yıl şeytanın bir tuzağından kurtulabilir, nefsimizin bir kötü huyunu terk edebilir, Rabbimize yaklaştıracak bir salih ameli hayatımıza kalıcı olarak yerleştirebilirsek, bizim için gerçek bir hicret de gerçekleşmiş olacaktır. Bakın, evet, bu yeni bir yılda şeytanın bir tuzağından kendimizi kurtarabilir, nefsimizin bir kötü huyunu terk edebilir, Rabbimize yaklaştıracak bir salih ameli hayatımıza kalıcı olarak yerleştirebilirsek, umarız ki bizim için de bu bir hicrete, hicret sevabına mazhar olabilir. Bu bakımdan değerli kardeşlerim, az önce ifade ettiğim bizim böyle büyük selefi salihin dediğimiz İslam büyüklerinin yeni bir yıl geldiğinde yaptıkları bir dua vardır. Evet, birçok kitapta hemen hemen bu dua yazılıdır. Ben de teberrüken hem dua niyetiyle hem de bir sohbetimizin konusu olarak bu duayı hem okumak, sonra bu dua çerçevesinde inşallah bir hayat programı gündemimize koymak arzu ediyorum. Muharrebi ayının ilk 10 gününde okunacak dua, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin Dualar ve Zikirler kitabında. Bu dua nedir hocam? Bu dua onların tabiriyle müstahsen diyorlar. Yani selef-i salihin dediğimiz insanların hayata bakışıyla biz böyle dua edebiliriz. Duada bir serbestlik var. Cenab-ı Hakk'a karşı istediğin duayı yaparsın, güzel duaları. Duanın özel bir dili de yok. Hangi dilde isterseniz o dille dua da yaparsınız. Sadece ibadet dili Resulullah Efendimiz'in bize öğrettiği şekildedir. Ana ibadetler yani niyetler. Ama duaya geldiğimiz zaman istediğimiz şekilde, istediğimiz dilde dua yapabiliriz. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarını o lafızlarla yaparsak elbette ki dua daha bereketli olur. Bu dua ne hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme entel ebediyyül kadîm, el hayyül kerîm, el hannânül mennân ve hâzihi senetun cedîde es'eluke fîhel ismete mineşşeytânirracîm vel avne alâ hâzihin nefsil emmâreti bissû vel iştikâle bimâ yukarribunî ya zel celâli vel ikram birahmetike ya erhamer rahimîn. Buyuruluyor ki her kim Muharrem ayının ilk 10 gününde özellikle 1. ve 10. aşure günleri sabahleyin 3 kere bu duayı okursa Allah-u Zülcelal Hazretleri'nin o kimseyi gelecek senenin Muharrem ayına kadar farklı belalardan emin ve muhafaza buyuracağı ümit edilir ve rivayet olunur diyor. Yani bakın bu ayettir, hadistir demiyorlar. Tekrar ediyorum. Ne diyorlar? Bu bir duadır ama muhtevalı bir duadır. Güzel bir tertip edilmiş bir duadır. Ümit edilir ki böyle bir duayla gelecek seneye kadar Cenab-ı Hak da duamızı kabul edip güzelliklerle bizi buluşturur. Ne var peki böyle bir duada? Bir gerçekten bir yılı değerlendirmek, kendimize bir hayat programı çizmek var. 3 maddelik bir hayat programı. Nedir bunlar? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, sen ebedisin, kadimsin, dirisin, kerimsin, hannansın ve mennansın. Bu yeni sene içinde beni ilahi rahmetten kovulmuş şeytandan korumanı istiyorum. 1. günden bu. Sonra, şu daima kötülüğü emreden nefse karşı da yardımını istiyorum. 2. bu. 3. de sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım! Rahmetinle lütfeyle ey merhametlilerin en merhametlisi! Demek ki kıymetli kardeşlerim, bu önümüzdeki, şimdi yeni bir yıla girdik. Ancak burada yine bir fıkıh konuyu da hatırlatayım. İbadetlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, bir kısmı güneşin durumuna göre, bir kısmı da ayın durumuna göre. Namazlarımız güneşe göre, yani güneşin doğuşu, yükselişi, batışına göre namaz ibadetlerimiz güneşe göre ayarlanmış oluyor. Orucumuz hem güneşe göre hem aya göre. Güneşe göre orucun vakti ama hangi ayda tutulacağı ay takvimine göre. Ay takvimi güneş takvimine göre 11 gün önce olduğu için özellikle zekatta çok daha dikkatli olmak gerekir. Yani zekat konusunda ay takvimi esastır. Bu şu demektir, yani zekatınızı miladi takvime göre hesaplarsanız 33 senede bir sene daha fazla vermeniz gerekir. Niye? Ay yılı 355 gündür, malum öbürü 365 gün. Dolayısıyla 33 senede bir yıl kaybolmuş olur. Onun için ben fıkıh olarak da bir hususu hatırlatmış olayım. Zekatlarını özellikle şirketler bilançolarını yıl başında yaptıkları için onlara çıkan zekata biz %3 daha ilave etmelerini hatırlatıyoruz. Ama diğer taraftan her sene kendini Ramazan'a göre fixleyen bir insanda bir problem olmaz. Ramazan çünkü bütün senenin her gününe doğru yansıyor. Onun da bir hikmeti şu, değil mi? Ramazan, zekat ve hac üç ibadet ay takvimine göre yapıldığı için bir insan 33 sene oruç tutarsa senenin bütün mevsimlerinde oruç tutmuş olacak böyle. Hem de ümmet arasında da gerçek adalet sağlanmış olur. Hani miladi takvime göre hadi Mart desek biz hep Mart'ta kısa günde tutacağız ama birisi hep uzun günde tutmuş olacak. Dolayısıyla hem uzun günlerde hem kısa günlerde senenin bütün günlerinde oruç tutmaya elhamdülillah muvaffak olmuş olacağız. Uzun günlerin orucunu da tutmuş olacağız. Kısa günlerin orucunu da tutmuş olacağız. Hac da aynı şekilde kısa günlerde de hac olmuş olacak. Diyelim ki işte bu sene daha çok Mayıs sonunda, Haziran'ın başlarında hac mevsimi olmuş oldu. Daha sonraki bakıyorsun tam Temmuz'da, Ağustos gibi çok sıcak zamanlarda da hac yapılmış oluyor. Dolayısıyla ibadetlerimizde bu iki yön var. Ay takvimine göre yapılıyor bir kısmı, bir kısmı da güneşin durumuna göre yapılmış oluyor. O bakımdan kıymetli kardeşlerim, zaman Allah Teala'nın bizim için yarattığı ve içini amellerle doldurmamız gereken bir kavram. Ve Cenab-ı Hak zamana da yemin ediyor. Zaman bize şahitlik edecek. Her zamanı güzel amellerle doldurmak gerekiyor. Bu okuduğumuz duada değerli kardeşlerim, üç temel başlık var. Birincisi, şeytan ve onun tuzaklarından kendimizi hangi yollarla koruyabiliriz? Evet. Önce bunu düşüneceğiz. Evet, böyle bir duamız var ama şeytanı tanımak, tuzaklarını tanımak ve sonra ondan da kurtuluş yollarını bilmek gerekiyor. Şeytanın hedefi nedir peki? Kur'an-ı Kerim'de şeytanın hedefi belirtilir. Der ki, şeytan müminler arasında düşmanlık yaratmak ister. Onun için de şeytan imanı zayıflatmak ister. Şeytan amelleri boşa çıkarmak ister. Şeytan kalbe ümitsizlik verir. Şeytan günahı süslü gösterir. Ve az önce ifade ettim, müminlerin arasına kin ve ayrılık sokmak ister. Ve şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman edinin diye Cenab-ı Hak düşmanımızı bize açıkça bildiriyor. Peki nasıl yapar bu işleri şeytan? Şöyle yapar deniliyor. Birincisi güzellikleri erteletmek ister. Der ki daha sonra tevbe edersin. Yani şimdi yap bakalım. İkincisi küçük günahları önemsiz gösterir. Ne olacak canım bundan bir şey olmaz der. İçinize böyle bir duygu geliyorsa bilin ki şeytan kulağımıza bir şey üflüyordur. Daha önceki sohbetlerimde arz ettim. Emrin büyüğü küçüğü olmaz. Günahında büyüğü küçüğü yoktur aslında. Evet, hadislerde bazı tahsiller yapılıyor ama günah günahtır netice. Günah günahtır. Ama bir kısmının tabii elbette ki biraz daha cezası haddi ağırdır. Dolayısıyla günahları önemsiz göstermeye çalışır şeytan. Sonra insanı riyaya sevk eder. gurur ve kibir telkin eder. Gaflete düşürür, vesveseyle insanı ibadetten soğutur. Evet, Allah Teala önce bize şeytanın neler yaptığını bize bildiriyor. Sonra da kullandığı yöntemleri bildiriyor. Riyaya sevk ettirir, günahları küçük gösterir. Seni gaflete düşürmek, vesvese vermek suretiyle Allah Teala ile olan ilişkini hep zayıflatmak ister. Peki nasıl korunacağız bundan? En başta namazı huşu ile kılmak geliyor. Ne kadar namazlarımızı huşu ile kılarsak inşallah şeytanın tuzaklarından kurtulmaya o manada muvaffak olmuş oluruz. Kur'an'ı huzurla tilavet etmek, tefekkür etmek. Aynı şekilde zikir yine şeytana karşı en önemli silahımızdır. Hatta gerçekten bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. Ezan okunduğu zaman diyor Resulullah Efendimiz, Allah ismini duyduğu için şeytan o nidayı duymamak için böyle onun duyulmayacağı yere kadar, hatta hadis-i şerifte böyle geçiyor, yellenerek kaçar diyor. Evet. Yani şeytanı yakacak tek şey Allah demek. Çünkü insan Allah deyince zaten ilahi nizamın içine kendini sokmaya gayret eder. O bakımdan zikir, gerçekten şeytanın hilelerine karşı, tuzaklarına karşı, zikir derken kıymetli kardeşim sadece Allah Allah değil, Allah'a sığınmak, Allah'la beraber olmak, o maiyyet şuurunu yaşayamak zaten sizi ister istemez şeytandan uzaklaştıracaktır. Çünkü insan gafilken günah işler. Evet, Allah'tan uzaklaştığı zaman şeytanın tuzağına düşer. Allah'la beraberse şeytan oraya nüfuz edemez zaten. Bir de Resulullah Efendimiz, camide olduğumuz için bunu hatırlatıyorum, namazlarda çok böyle birbirimize yakın olmamızı emreder. Hep hutbelerde söylenir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namazlarda saflarınızı sıkı tutun. Birbirinize omuzlarınız değsin, aradan şeytan geçmesin buyurur. Bu yani Efendimizin farklı temsilleridir değerli kardeşlerim. Onun için denir ki rivayetlerde sahabe-i kiram efendilerimizin, zaten onların bizim gibi çok böyle omuzlarını kapatarak giysileri de yoktu ama olduğu zaman en çok omuzları eskirmiş yani. Birbirlerine böyle adeta zaten sığınırlarmış. Omuzları birbirine değiyor, kalpleri birbirinden besleniyor. Böyle bir nesil sahabe-i kiram. Birbirlerine çok yakınlar her yandan. Yaşarken de omuz omuzalar, harpte de omuz omuzalar, şehitlikte de omuz omuzalar. Şehit oldukları zaman da bakıyorsunuz yan yana, omuzları yine bitişik o aziz sahabelerin. Onun için ümmeti böyle inşa etmişler. Kalpleri bir, omuzları bir, hedefleri bir, duaları bir, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينِ yaşamışlar. Yani ya Rabbi, biz yalnız sana ibadet ederiz ümmeti Muhammed olarak ve ya Rabbi, biz yalnız senden yardım dileriz diyerek o birliği, beraberliği, diriliği gerçekten yaşamışlar sahabe-i kiram efendilerimiz. Onun için de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerini böyle zaman zaman o manada mecazi manalar da ifade ederek de söylüyor. Aman diyor, aranıza şeytan girmesin. Ne demek? Birbirinize düşman olduğunuz zaman bilin ki aranızda şeytan girmiştir. Hani Yusuf Aleyhisselam hatırıma geliverdi şimdi ayet-i kerime. Diyor ki kardeşlerine yıllar sonra onlarla buluştuğunda diyor ki bade ennezaga şeytan beyni ve beyne ihveti. Şeytan benimle kardeşlerimin arasına girip de bizi birbirinden uzaklaştıktan yıllar sonra Cenab-ı Hak bizi şimdi bir araya getiriverdi. Yani siz beni kuyuya attınız da işte böyle böyle oldu demiyor ya aramıza şeytan girdi diyor. Onun için de zaman zaman böyle hani ümmetin arasında, müminlerin arasında bir takım anlaşmazlıklar, ne bileyim bir takım soğumalar olduğu zaman büyüklerin söylediği söz nedir? Aranıza şeytan girmiş, aman çıkarın aranızdan. Evet, aramıza şeytan giriyor bazen. Vesveselerle giriyor. Yanlış haberleri bizi inandırarak giriyor. Suizanlarla giriyor şeytan. Onun için özellikle şeytanın müminlerin arasına buğz ve adavet düştü. اِنَّمَا يُرِدِ الشَّيْطَانُ اَنْ يُقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى. Yani içki ve kumarla özellikle sizi aklınızı başınızdan alarak şeytan aranızda düşmanlık sokmak ister. O bakımdan bunlardan vazgeçin buyruluyor yine ayet-i kerimede. Dolayısıyla namazlarımızı huşuyla kılmak, Kur'an-ı Kerim'i manasını tefekkür ederek okumak, tedebbür ederek okumak, sabah akşam zikirlerine devam etmek, ihlas sahibi olmak, hele hele salihlerle beraber olmak, helal lokmaya çok dikkat etmek, sürekli istiğfar ve tevbe halinde olmak daha çok bizi şeytanın her türlü desili dışarıdan gelen telkinlerinden bizi koruyacak siperi sayıkalardır. Bakın burada baktığımız zaman biz hep şeytandan korunmak için İslam'ın kalesi içine girmek gerekiyor. İslam'ın kalesinin içinde de bu güzellikler var. Namaz var, Kur'an var, zikir var, salihler topluluğu var, helal lokma var, sürekli istiğfar ve tevbe var. Evet. Tabii şeytanın buyuruluyor, en büyük korkusu da Allah'ı çokça zikreden, sürekli muhasebe yapan mümindir. Kendini devamlı böyle bir hesaba çeken, sonra Rabbini hep böyle sesli veya sessiz bulunduğu her konumda, ticaret yaparken, yolda yürürken, ne bileyim aile hayatında, yazarken, çizerken, arabasını kullanırken, kısacası nefes alıp verdiği her yerde ilahi gölgenin altında, ilahi murakabenin altında yaşayan insan gerçekten şeytanı korkutan insan. Çünkü o zaman yaklaşamıyor. Bakıyor ki hep donanımlı, hep hazır. Sadece Allah diyor yani. O ise Allah'ın düşmanı. Ben buraya nasıl gireceğim diye fırsat bekliyor. Onun için ona kapı açmamak için evet Cenab-ı Hakk'ı daima hatırlamak gerekiyor. Peki ikinci başlığımız neydi değerli kardeşlerim? Nefis mücadelesi. Evet şeytan dışarıda. Tamam ona bu setleri gerdik. Ama bir de içeride nefis var. Bakın Cenab-ı Hakk'ın isteğimiz bu olacak. Peki nefis neden terbiye edilmeli? Çünkü nefis rahatlığı sever. Nefis övülmeyi sever. Nefis makam ve şöhrete meyleder. Nefis heva ve arzularının peşinden gitmek ister. Ve terbiye edilmezse de insanı hakikattan uzaklaştırır gider. Onun için kad efleha men zekkaha veya kad efleha men tezekka. Kendi özünü, kişiliğini, nefsini terbiye eden, geliştiren, büyüten, müsbet manada şüphesiz kurtuluşa ermiştir, buyruluyor. Onun için de bu yolda da en önemli husus günlük muhasebedir. Nasıldır günlük bir muhasebe? Ben bugün acaba Allah için ne yaptım? Kimi incittim? Hangi kusurumla mücadele ettim? İnsan bu noktada kendine ciddi bir muhasebe yüklerse, değerli kardeşlerim, hakikaten nefis mücadelesinde de kendi başarılarına bir adım atmış olur. Cenab-ı Hakk'ın da yardımı gelince de bu mücadeleyi kazanmış olur. Sonra sabır gerekiyor. Hakikaten nefis terbiyesi insanın kısa bir zamanda değil, ömür boyu devam eden bir yolculuktur. Son nefese kadar içimizdeki nefsin bize nasıl bir tuzak kuracağı, bize nasıl bir yanlış bir yola sevk edeceği belli olmaz. Onun için bu mücadele son nefese kadar yapılan bir husustur. Yine bu nefis mücadelemizde özellikle ibadetlerde devamlılık, az da olsa devam edilen amel hep insanın nefsini eğitir. Çünkü nefse en ağır gelen şey ibadettir, Allah'a kulluktur ve onu hep bir sonraya ertelemek ister nefis. Sonra bir de hizmet ve tevazu. Tabii bütün böyle tasavvufi kaynaklarda ve sohbetlerde nefsin mertebelerinden bahsedilir. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne. Sonra da daha sonra artık olgunlaşmış nefsi radiye, nefsi merdiye ve nefsi kamile. Bunların ilk üçü muhakkak terbiye edilmesi, üzerine çok yoğunlaşılması gereken alanlar. Nefsi emmare, insanın içindeki hep böyle yanlışlıklara, heva ve hevese, kötülüğe doğru içinden gelen meyillerdir. Nefsi levvame, yani zaman zaman ya işte ben şunu yaptım ama doğru olmadığı gibi içinde yavaş yavaş değerlendirmeler, hakikaten biraz ışık pırıltıları yani. Doğruyu, eğriyi seçebilmeye bir kanal açılması. Ama emmareden öyle bir şey yok. Yaptığı her şey güzel, keyfince gidiyor. Sonra nefsi mülhime diyoruz. Ona nefste bir takım ilhamların gelmesi. Sonra ondan sonra artık yeni bir safa başlıyor. Nefs-i mutmainne ki o zaman ilahi hitaba mazhar oluyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Artık Allah'ın emrettiklerini yerine getirmek, nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle belirli bir kıvama, itminana, huzura ermiş kişilik. Ona Cenab-ı Hak hitap ediyor. Ondan evvelki nefislere bir hitap yok. Terbiye edilmesi gerekiyor. Sonra nefs-i radiye, Allah'ın yaptığı bütün tecellilerine razı olan, ondan sonra da o halden dolayı da kendisinden razı olunan kişilik, sonra da nefs-i kâmile, artık kemale ermiş bir kişilik diye. Dolayısıyla bu yolculuk, yani emmareden, levvameden, mülhimeden, mutmainneden, radiyeden, mardiyeden, kâmileye doğru ulaşan bir yolculuk, kulun Rabbine doğru iç dünyasında gerçekleştirdiği en büyük hicrettir. İç dünyamızdaki hicret, nefsi emmareden, nefsi kâmileye, yani emmare kişiliğinden, nefsi böyle ifade edeyim, emmare kişiliğinden kâmil kişiliğe ulaşabilmektir. Bu da iç dünyamızdaki ciddi bir hicrettir. Ve en büyük fetih de insanın kendi nefsini Allah'ın rızasına boyun eğdirebilmesidir. Evet, nefsi Allah'a muti hale getirebilmektir. Üçüncü başlığımız neydi? Evet, birinci başlığımız dışarıdaki düşmandan korunmayı istiyoruz. İkinci başlığımız içimizdeki düşmanı bir hal yoluna koyup terbiye etmek. Üçüncüsü ise bizim bu seneki hayat programımız bizi Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracak amellerle meşgul olmak. Tamam, şeytanı durdurduk bir yerde. Nefsi de terbiye ettik ama bomboşsun. Boş bir insansın yani. Allah da bizden amel istiyor. Bizi kendisine yaklaştıracak güzellikler istiyor. O da bildiğiniz gibi hadis-i şerifte beyan ediliyor. Kulu Allah'a yaklaştıracak birinci amel farzlardaki titizliktir. Hadis-i kutsi'de buyruluyor malumunuz. Hiçbir kulum kendisine farz kıldıklarımdan daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Öyleyse Allah'a yakınlığın ilk şartı farzları hakkıyla yerine getirmektir. Ama hayatın bütün alanındaki farzlar, ibadetle farzlar var, namaz, oruç, zekat gibi, haram, helal hassasiyeti gibi, ticaretin farzı var, aile hayatının farzı var. Nerede insan hayatı varsa orada Allah Teala'nın kesin bir emri var. Bunun karşılığında da haramlar var. Kıymetli kardeşlerim, zaman zaman gençlerle olan sohbetlerimde diyorum ki, kıymetli gençler, ben sizlere sadece iki şeyi hatırlatacağım. Bir, farzlarda eksiğiniz olmasın. İkincisi de hayatınıza bir haram lekesi düşürmeyin. Bunu becerebilirseniz, geçmiş zamanlardaki çilelerin, riyazatların elde ettiği neticelerden daha fazlasını bugün inşallah elde edersiniz. Çünkü bugün farzların önünde çok engel var. Haramların önünde hiçbir engel yok. Adeta freni patlamış gibi böyle bütün haramlar üzerimize, gözümüze, kulağımıza, parmağımıza varıncaya kadar hücum halinde. Bizi Allah'a yaklaştıracak en önemli husussa farzları eksiksiz yerine getirmek, sonra haramlardan da her türlü haramdan kaçınmak. Gözümüze bulaşan haramlar, dilimize buluşan haramlar, midemize inen haramlar, parmaklarımızın ucuna kadar gelen haramlar, bütün bu haramlardan korunmadan Allah'a yaklaşmak mümkün değil. Öyleyse kendimize bir hedef koymalı. Ben bu sene Allah'a yaklaştıracak amellerle meşgul olacağım. Beni Allah'tan uzaklaştıracak şeylerden de kendimi koruyacağım diye ciddi bir hedef koymak gerekir. Sonra yine hadiste belirtildiği gibi nafilelerle de insan Allah'a yaklaşmaya başlar. Sonunda Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti, Allah'ın o kulu üzerine olan muhabbeti tecelli eder. Daha sonra da değerli kardeşlerim, zikir, Kur'an'la beraberlik, tefekkür, hizmet, bir de güzel ahlak bizi Yüce Rabbimize yaklaştıran hususlardır. Güzel ahlak deyince hatırımıza gelen ana başlıklar nedir? Merhamettir, affediciliktir, sadakattır, doğruluktur, sabırdır, tevazudur, şükürdür ve bütün bunlarla ibadetin ruhu tamamlanır. Yani ibadetin ruhunu tamamlayacak da bizim ahlaki halimizdir. Ne kadar merhametliysek, ne kadar affediciysek, ne kadar sabırlıysak, ne kadar tevazuluysak o kadar ibadetlerimizin ruhunu yakalamaya çalışırız. Öyle olunca da Allah'a yakınlık sadece çok amel etmekle değil, ihlasla ve güzel ahlakla yapılan salih amellerle gerçekleşir. Tekrar duamıza dönersek, Rabbimiz şeytana karşı bizleri korusun, nefsimizle mücadelemizde bizlere yardımcı olsun ve bizi kendisine yaklaştıracak amellerle muvaffak eylesin inşallah. Lillahi'l-Fatiha.